Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Ben Müge Savut. Bugünkü yayınımızda size Afife Jale'den söz edeceğiz. Müslüman Türk kimliğini gizlemeden sahneye çıkan ilk kadın oyuncu. Babasından Şeyhülislam'a, Dahiliye Nazırı'ndan Şehremini'ye kadar kimler uğraşmadı ki onunla? Ama yılmadı. Konuyu ele alırken dönemin tiyatro sanatından, politik değişimlerinden, bunların toplumdaki kadın kimliğine etkilerinden söz etmek Afife Jale'yi daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Afife Jale Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde oyunculuğa başladı. Biz öncelikle Afife Jale'nin çocukluğuna değinerek başlayalım. 1902'de İstanbul'un Kadıköy semtinde dünyaya geldi. Babası Hidayet Bey, annesi Metiye Hanım, kardeşleri Behiye ve Salah'tır. Metiye Hanım'ın Hidayet Bey'le evliliği ikinci evliliğidir. Behiye ve Salah ilk evliliğinden olan çocuklarıdır. Afife'nin dedesi Doktor Sait Bey, hastaları ve ailesiyle vakit geçiren, gazeteleri her gün dikkatle takip eden, arkadaşlarıyla memleket sorunları üzerine kafa yoran aydın bir sanatseverdi. 60'lı yaşların ortalarında olmasına rağmen Balkan Savaşı'ndan gelen yaralıların tedavisi için gönüllü olarak Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışmaya devam etmekteydi. Afife'nin üzerinde dedesinin etkisi büyüktür. Torunlarına karşı çok ilgili olan Sait Bey, onlarla oyunlar oynar, izleyeceği tiyatro oyunlarına mutlaka Afife ve Ziya'yı da götürürdü. Ziya, Afife'nin teyzesinin oğluydu. Çocukluğu beraber geçmişti. Afife izlediği tiyatro oyunlarını eve geldiğinde Ziya ile canlandırmaya bayılırdı. Sait Bey de onların bu heyecanına ortak olur, onlar için sahne kurulur ve tüm ev halkı toplanarak çocukların temsilini izlerdi. Babası Hidayet Bey muhafazakar bir adamdı. Afife 9 yaşına geldiğinde tesettüre girme çağının çoktan geldiğini söyleyince Doktor Sait Bey bu duruma gönülsüz olsa da damadına söz geçiremiyordu. Yeni kıyafetlerine alışmak Afife'ye çok zor gelmişti. Okula, çarşıya, gezmeye giderken giydiği kıyafetlerle düşmanca bir ilişki geliştirmişti. Ermeni, Yahudi, Rum kadınların istedikleri kıyafetlerle gezebilmesine karşın Müslümanların örtünmek zorunda olmasına bir türlü akıl sır erdiremiyordu. Afife kıyafetlerinden ve babasının ağırbaşlılığından iyice sıkıldığında bazen annesiyle, bazen de dadısıyla dedesinin yaşadığı Üsküdar'daki konağa gidiyor, burada Ziya ve dedesiyle vakit geçirmekten çok mutlu oluyordu. Yaz gelip okullar tatil olunca yazlık misali dedesinin konağına taşınıyordu. Dedesinin hazırlayıp duvara astığı programa Ziya ile harfiyen uyumaya çalışıyorlardı. Okuma, uyuma, oyun zamanları hep belliydi. Ziya'nın ve kendisinin sevdiği oyunlar haliyle farklıydı. Kuzeni askerlikle ilgili oyunlar oynamak istiyor, Afife ise sahne oyunlarını tercih ediyordu. Küçük kız ne yapıp edip Ziya'yı içinde askerlerin de olduğu bir oyun oynamaya ikna ediyordu. Kuzenlerin çok sevdiği oyunlardan biri Namık Kemal'in Celaleddin Harzemşahı'ydı. Gündüz hazırladıkları oyunu akşam Paşa Dede'ye izlettiriyorlardı. Sait Paşa uzun uzun alkışlıyor ama mutlaka birkaç uyarıda bulunuyordu. Zaman geçiyor ve büyüyordu Afife. Bu büyüme hali beraberinde bazı değişiklikleri de getiriyordu. Mesela dedesiyle artık oyun izlemeye gidemiyordu. Çünkü o dönemde tiyatro oyunları kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı sergileniyordu. Oysaki küçük kız dedesiyle beraber oyunu izledikten sonra Sait Paşa'nın oyun ve oyuncular hakkındaki değerlendirmelerini dinlemekten büyük keyif alıyor, vapurda bir yandan çikolatasını yerken durmaksızın oyunlarla ilgili dedesine sorular soruyordu. Bir keresinde Fehmi Bey ile dedesinin sohbetini duymuş, hiç kadın oyuncu saymadınız demişti. Dedesi de var tabii diyerek birkaç kadın oyuncu saymıştı. Aralarında Müslüman kadınlar da var mı sorusu üzerine maalesef yok dedi Sait Bey. Afife neden dede diye sorunca Müslüman kadınların sahneye çıkması yasak da ondan diye üzülerek yanıtladı dedesi. Buradan Afife'nin aslında çocukluğundan beri oyun oynama ve tiyatroya olan tutkusunu görebiliyoruz. O döneme bakacak olursak 1914 yılı Avrupa'nın her yerinde savaş yavaştan yaklaşıyor, Osmanlı bütün coğrafyalarında kan kaybetmeyi sürdürüyordu. İtalyan askerleri önce Trablus'ta büyük bir zafer kazanmış, Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki hakimiyetini sona erdirmiş, sonra Girit Adası'nı da işgal etmişlerdi. Doktor Sait Paşa gelişmeleri kaygıyla izliyor, çektiği acıyı ailesine yansıtmamaya çalışıyordu. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıldı. 1914'te İstanbul Belediye Başkanlığı'nı sürdürmekte olan Doktor Cemil Topuzlu da yaklaşmakta olan savaşa rağmen kente gereken yüksek maneviyatı, yüksek kalitede ürünler veren bir konservatuvarda aramış ve Darül Bedai-i Osmani'yi kurmuştur. Ünlü Fransız tiyatro adamı André Antony'yi Fransa'dan getirtir. Konservatuvarı müzik ve tiyatro olmak üzere iki ana dala ayırır. Ancak bir süre sonra André Anton savaş dolayısıyla ülkeden ayrılmak zorunda kalır. Yerine Reşat Rıdvan getirilir. Her şeye rağmen Darül Bedai'de çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Bu dönemde dersleri takip edenler arasında Ertuğrul Muhsin, Ali Naci, Peyami Safa gibi Müslüman erkekler, Marin Mineyan, Eliza Binemeciyan gibi gayrimüslim kadınlar vardır. Batılılaşma yönünde hayli mesafe kat etmiş olan Osmanlı topraklarında Avrupa'yı tiyatroyu hakkını vererek icra eden ve başka tiyatrocuların yetişmesine ön ayak olan bir yerdir. 20. yüzyıl başlarında tiyatroya ilgi iyice artmış ve bununla ilgili çalışmalar ivme kazanmıştır. Osmanlı modernleşme sürecinde ulusal kimlik meselesi, Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık gibi ideolojiler etrafında ele alınmış ve hangisinin başat olduğu dönemlere göre farklılık göstermiştir. Meşrutiyetin ilk dönemlerinde Osmanlıcılık hakimdir. Çok dinli, çok etnikli ve kültürlülüğü daha fazla dikkate almaktadır. Balkan Savaşı sonrası net bir kayma olur ve Türk vatandaşı kimliğinin inşası hızla yükselir. Tiyatroda da odak, milli anlamda modern tiyatro inşasına kayar. Türkçe yazılan oyunların sayısı artar, telaffuza yönelik kurslar ve Müslüman aktör sayısında ciddi bir artış olur. Milli tiyatro bağlamında kadın oyuncu meselesinde ciddi bir paradoks mevcuttur. Çünkü imparatorlukta Türk olarak tanımlananlar Müslümandır ve Müslüman kadınlar değil sahneye çıkmak, tiyatro seyircisi olarak bile yalnızca kadınlara açık oyunlara gidebilmektedir. Fiiliyatta olmasa bile düşünce ve söylem düzeyinde bu konu sıklıkla tartışılmaya başlar. Türk kadını sahneye çıkmadan Türk tiyatrosunun var olamayacağı görüşü ve kadınları her alanda faal olmayan bir toplumun medenileşemeyeceği tartışmaları sürmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerine kadar bu tartışmalar devam eder. Afife Jale işte tam da böyle bir ortamda 16 yaşına girmiştir. Sanayi-i Nefise Mektebi'ne kayıt yaptırabilmek için çok çalışır. Anne ve dedesi babasını ikna etmek için her türlü yardım yapacaklarını vaat etmişlerdir. Ancak hala aklı tiyatrodadır. Afife keşke Müslüman kızlar da sahneye çıkabilse diyerek anne ve dedesine durmaksızın dertlenmektedir. Annesi ise babasının sahneye çıkmasına izin vermeyeceğini hatırlatır. Ülkenin zorlu koşullarına rağmen ailesi Afife'yi okutmaktan vazgeçmez. İnaz Sanayi-i Nefise Mektebi'ni kazanır. Burası kızlar için açılmış bir güzel sanatlar okuludur. Afife burada resim eğitimi alır. Doktor Sait Paşa, Afife'nin resim okumasından memnun, torunuyla resim konuşmaya, sergi gezmeye başlar. Bu sırada İstanbul'da işgal edilmiştir. Artık İstanbul'da hiçbir şey eskisi gibi değildir. Rum, Ermeni ve Müslüman halklar arasında gerginlikler başlamış, Müslümanlar aşağılanmaktan, itilip kakılmaktan korktukları için sokağa çıkmaya çekinir olmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Kurtuluş Savaşı hazırlıklarına başlanır. Milli mücadele gündemi Darülbedai çevresi tarafından Türk kadınların sahneye çıkışını mümkün kılabilecek bir zemin olarak değerlendirilir. Birinci Dünya Savaşı sonlarına gelince Darülbedai okula kız öğrenci almaya karar verir. Yetkili Savni Rıza Bey bu öğrencilerin mektebin derslerini takip etmekte serbest olacaklarını, ancak iş sahneye çıkmaya gelince şimdilik yalnızca kadın izleyicilere verilen müsamerelerde oynamalarına izin verileceğini söyler. Haber Temaşa dergisinde duyurulur. Yine aynı dergide Muhsin Ertuğrul bir yazı kalemi alarak şöyle demiştir. Türk aktrist olmadığından, eğer adam olmak istiyorsak medeni milletlerin uyguladıkları esasları kabul ederek Türk kadınlarının başı açık biçimde oyunlarda yer alması gerekmektedir. Afife bu yazıyı görünce Darülbedai sınavlarına katılmaya karar verir. Ancak babasının bu konuda çok katı olduğunu bildiği için bu durumu dedesine açmak ister. Fakat dedesi son zamanlarda oldukça hasta ve bitkin bir haldedir. Bu yüzden ona da söylemekten vazgeçer. Darülbedai'nin sınavını Afife dahil 5 kız öğrenci kazanır. Okulu Darülbedai'ye yakındır ve dersleri birlikte yürütmeye başlar. Ancak yine Temaşa dergisinde yayınlanan yazıyla Hidayet Bey durumu öğrenir ve bu durumu çok kötü karşılar. Kızıyla kocası arasında kalan Metiye Hanım Afife'yi vazgeçirememiştir. Afife ya tiyatrocu olurum ya da ölürüm deyince Metiye Hanım endişelenmiştir. Durumun ciddiyetinin farkına varan Metiye Hanım Hidayet Bey'i ikna edememiş, kızını da kaybetmekten çok korktuğu için tek çare o evden taşınmak olmuştur. Afife ve Metiye Hanım, Afife'nin dadısı Sofya'nın evine taşınır. Hidayet Bey de geri adım atmamış, gitmelerine göz yummuştur. Bir süre sonra da Doktor Sait Paşa vefat eder. Bu da Afife'yi derinden sarsacaktır. Zor günler geçiren Afife, dedesinin ölümü, evlerinden ayrılmak zorunda olmaları ve babasının onlarla iletişimi kesmesi, duygusal olarak onu zorlasa da kararlıdır, iyi bir oyuncu olmaktan vazgeçmeyecektir. Darülbedai'ye katılan ilk Türk kız öğrencilerin çoğu derslere uzun süre devam edememiş ama aralarından iki profesyonel tiyatrocu yetişmiştir. Refika Hanım suflör olur ve meslek hayatının sonuna kadar bunu sürdürecektir. Afife ise oyuncu olabilmek için epey uğraşır. Bir yıldan uzun bir süre provalara devam ederler ama Darülbedai Yönetim Kurulu halka açık gösterilerde sahneye çıkmasına izin vermeyince maaşını reddederek 1919'da kurumu terk eder. Evinden, babasından bu uğurda ayrılan Afife ne yapacağını bilmez. Yaşadığı bu durumla ilgili yeni gelişmeler olmasını beklemektedir. Milli tiyatro oluşturma hamleleri bir yandan devam etmektedir. 1920'de Yeni Sahne adlı bir tiyatro kumpanyası kurulur. Müslüman kadınların sahneye çıkmasını olanaklı kılacak taktikler önermektedir. İkinci ve üçüncü rollerde Misafir Hanım, başı örtülü hizmetçi gibi rollerde oynayabilecekleri söylenir. Yani bir bakıma modern talepler ve geleneksel değerler arasında bir uzlaşma sağlanmaya çalışılmaktadır. Alacakları kişilerin niteliklerini ciddi, görevine bağlı, hakiki sanat aşkıyla dolu olarak belirtmiş, bu konuda kendilerini uyarmışlardır. Mayası bozuk kadın olmamaları gerektiği ifade edilir. Küçük rollerle yetinmek ve geleneksel tarza uyum sağlamak zorunda bırakılmaktadır. Darülbedai mali sıkıntılar yaşamakta ve önemini yitirmektedir. Birçok oyuncu yeni sahneye geçiş yapacaktır. Bir süre sonra yeni sahne yöneticileri de Türk kadın oyuncuların sahneye çıkması konusunda adım atmayacaktır. Kendini yeniden var etmeye çalışan Darülbedai, sergilemeye karar verdiği Yamalar oyunu için baş kadın karakter bulmakta zorlanmaktadır. Önceki sezonda bu rol Eliza Binemeciyan tarafından canlandırılmaktaydı. Ancak o sırada Eliza yurt dışında olduğu için bu rolü Afife'ye teklif ederler. Bu onu çok mutlu eder ve yeniden tiyatroya dönecektir. Sonraki haftalarda Tatlı Sır ve Odalık oyunlarında oynayan Afife, dini kurallara karşı gelmek ve namusunu unutmak gibi nedenlerle Kadıköy Emniyet Amirliği'nin emriyle gözaltına alınmak istenir. Oyunlar sırasında çevresindekilerin yardımıyla birkaç kez kaçmışsa da bir gün Kadıköy iskelesinde yakalanarak karakola götürülür. Tanınmış Darülbedai oyuncularının polis müdürü Tahsin Bey ile konuşmasından sonra salıverilir. Afife Jale, Kadıköy'deki şu an yerinde Rex sineması olan Apollon Tiyatrosu'nda bir süre daha sahneye çıkar. Fakat 1921 yılının başlarında Darülbedai Yönetim Kurulu, İstanbul Belediye Başkanlığı tarafından kendilerine gönderilen iki resmi yazı alır. İlki Müslüman kadınların sahneye çıkmamasını, ikincisi ise açık olarak Afife Jale'nin oyuncu kadrosundan çıkarılmasını emretmektedir. 8 Mart 1921'de toplanan Darülbedai Yönetim Kurulu bu emri onaylayarak Afife Jale'nin görevine son verir. Darülbedai, Afife Jale'yi daha fazla desteklemeye gönüllü olmamıştır. Destek vermemesinin ardında kendi konumunun zedeleneceği endişesinin olması muhtemeldir. Ne de olsa Darülbedai henüz kurumsallaşamamıştır. Ancak varlığını tiyatroya bağlayan Afife için yeniden çok kötü bir dönem başlar. Annesiyle sığındığı Sophie'nin evinde belki başka tiyatrolar çalar kapımı, belli mi olur diye düşünmeye başlamıştır. Afife'nin tiyatrodan kazandığını eve getirdiği o azıcık para, üç kadın için epey zamandır geçim kaynağı haline gelirken şu an bekleme halindedirler. Kuşkusuz ülkenin durumuna da çok üzülmektedir. Fakat Afife her türlü kendini sıkışmış hissetmektedir. Dedesinden kalan alışkanlık olarak günlük yazmaya karar verir ve dedesinin bıraktığı günlüğe yazmaya başlayacaktır. Bir süre sonra Afife yoğun yaşadığı baş ağrılarıyla birlikte hiç kimseyle konuşmamaya başlar. Ağrısı için birçok doktora gitmiş ve sinirsel olduğunu söylemişlerdir. Bakırköy'e gitmesi gerektiğini söyleseler de o bunu reddeder. Metiye Hanım iyi bir doktor bulduğunu Afife'ye söyleyince baş ağrısına dayanamayarak kabul edecektir. Doktor Suat Bey onu rahatlatması için morfin yapacağını söyler. Afife uzun zamandan sonra ilk kez rahat bir uyku uyumuştur. Artık ne bahar, ne etrafında konuşulanlar, ne okumak, ne yazmak ilgisini çekmektedir. Beynindeki hançer peşini hiçbir yerde bırakmayarak herhangi bir konuda düşünmesine de izin vermez. Nihayetinde yenik düşer ağrılarına, mutsuzluğuna ve umutsuzluğuna. Beyninde taşıdığı hançer her acı verdiğinde Doktor Suat Bey'in muayenehanesinde alır soluğu. Geçirdiği zor dönemler ağrı ataklarını tetiklemektedir. Bu durum sürekli olmaya başlayınca Afife morfin almadan duramaz olmuş ve ne yazık ki morfine bağımlı hale gelmiştir. Afife yine yatağından hiç çıkmadığı ve mutsuzluk içinde boğulduğu bir gün Sophie heyecanla odasına girer ve tiyatrocu Burhanettin Bey'in onu görmeye geldiğini söyler. Burhanettin Bey, Darülbedai'de Mınakyan Bey'le tiyatro derslerine giren hocalardan biridir. Afife'ye, size haksızlık ettiler. Darülbedai yönetiminin daha çok arkanızda durmasını beklerdim. Bana kalırsa mücadeleye devam etmeniz gerekiyor Afife Hanım, diyecektir. Yeni bir tiyatro kumpanyası kurduğunu ve onu da oyunda görmek istediğini belirtir. Metiye Hanım endişelidir. Çünkü devletin yok dediğine bu adam nasıl dur diyecek. Seni yeniden karakola götürmesinler diye söylenmektedir. Ama Afife'nin mutlu olduğunu görünce annesi üstelemez. Böylece Burhanettin Bey'in teklifini kabul ederek provalara başlar. Oyunun sahneye konulması hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Burhanettin Bey önce İçişleri Bakanı sonra da İngiliz polisi tarafından ikaz edilir. O dönem İngilizler iç işleyişlere müdahil olabiliyordu. Onların önünde yalnızca Fransızlar durabilirdi. Burhanettin Bey de Fransız temsilcisinden fakirler yararına yapılacak gösterinin kendilerinin himayesine alınmasını ister. Oyun sırasında salon Fransız polisi tarafından korunacaktır. İsteği kabul edilir ve oyun sergilenir. Çok iyi bir iş çıkarmışlardır ve Afife yeniden sahnede olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ama oyundan sonra da başına bir iş geleceğinden endişelidir. Burhanettin Bey o oyundan sonra ortalıkta pek görünmez. Afife için yeniden tiyatrosuz kalacağı dönem başlamıştır. O zamanlar İzmir düşmanların elinden kurtulmuştu. Afife kendi derdini üzülmeyi bırakıp ülkede esen meltem rüzgarlarına kaptırır kendini. Ve şöyle düşünmekten alıkoyamaz. Kim bilir, belki İstanbul'da kurtulur. Hatta belki Müslüman kadınlar da sahneye çıkabilir bu kurtuluşla birlikte. Bir gün arkadaşlarıyla gittiği gazinoda sahne alan besteci ve tambur ustası Selahattin Pınar'la tanışır. Afife sahneye çıktığı andan itibaren etkilenmiştir ondan ve gözünü alamaz. Genç adam kendisine dikkatle bakıldığını hisseder. O da Afife ile aynı yaştadır. Orada birbirlerine aşık olurlar ve Selahattin Pınar'la Afife kısa sürede evlenirler. Afife başlarda mutludur ama tiyatroya tekrar döneceği zamanı sabırsızlıkla beklemektedir. Cumhuriyet'in ilanından birkaç ay sonra Müslüman Türk kadın oyuncular açısından kritik bir gelişme yaşanır. Milli ordunun İzmir'e girmesi her açıdan sıkıntı çeken Darülbedai için yeni umut olmuş ve İzmir'e bir turne organize edilmiştir. Beyaz Perde'de oynamış olan Bedia Muahit, 6 Ağustos 1923'te Mustafa Kemal'in bir emriyle sahneye çıkar. Türk kadınlarının sahneye çıkmasının resmi makamlar gözündeki meşruluğuna ilişkin başka bir olaysa, Cumhuriyet'in ilanından 2 ay sonra İstanbul'da, yani Afife Jali'nin kısa süre önce kovuşturma yaşadığı eski başkentte yaşanır. Bedia Muahit ve Nehire Nehir, Beyoğlu'ndaki Fransız tiyatrosunda Muhsin Ertuğrul'un sahneye koyduğu Otello oyununda baş kadın karakterleri canlandırır. Afife Jale, Darülbedai'den kovulmasının ardından birçok sıkıntı yaşamış ama yine de oyunculuğa devam etmek için çaba sarf etmişti. Müslüman Türk kadınların sahneye çıkması sorunu resmi olarak çözüldüğünde de oyunculuk yapmayı sürdürüyordu. Ama buna rağmen Darülbedai'ye geri çağrılmadı. Giderek eski haline, eski mutsuzluğuna, umutsuzluğuna kapılmaya başlamış, baş ağrıları yeniden artmıştı. Dergi ve gazetelerin ilgi gösterdiği kadın tiyatrocular arasında değildi. Gazete ve dergileri her okuduğunda kendine haksızlık yapıldığının acısını çok derin hissediyordu. Modern tiyatro tarihindeki rolü ihmal edilmiş, sesi işitilemez olmuştu. Dayanılmaz baş ağrıları yüzünden yine yataktan kalkmamaya, geçirdiği buhran yüzünden kimseyle konuşmamaya başlamıştı. Annesi ve Sophie'yi bile görmeye gitmiyordu artık. Selahattin Bey, Metiye Hanım ve Sophie de ne yapacaklarını bilemiyor, çaresizce iyileşmesini bekliyorlardı. Giderek evliliği de sarsılmaya başladı. Yataktan kalkmaz olmuştu. Tek istediği Selahattin'in bir an önce işe gitmesiydi. Böylelikle morfin alabilecekti. Boşanmaya karar verdi Afife Jale. Tıpkı evlendikleri gibi sessiz sedasız ayrıldılar. Afife elindeki küçük çantayla evden ayrılırken ne yapacağına dair hiçbir fikri yoktu. Kentin sokaklarında amaçsızca yürüdü. Daha çok tiyatroların önünden geçti. Sanki birisi önüne atılacak, Afife Jale Hanım hadi çabuk olun, seyirci huzursuzlanıyor diyecekti. Acı acı gülümsedi. Kendin olmanın bedeli miydi bu? Bunun bedelini şimdi tiyatro afişlerine bakarak ödüyordu. Karnının acıktığını hissetti. Cebinde peynir ekmek alacak kadar para vardı. Birazdan morfin krizi de tutardı zaten. Morfini aldı ve gözlerini açtığında kendini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde buldu. Koğuşa alındı ve uzun süre orada kaldı. Bir süre sonra abisi Salah Bey'in evine geçse de rahat edemeyerek yeniden Bakırköy'e döndü. Ziyaretine giden Nusret Safa Coşkun'a bir zamanlar kendisine destek verenler tarafından unutulduğunu, halini hatırını soran kimsenin olmadığını söylemiştir. Temmuz 1941'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde vefat ettiğinde cenazesine sadece birkaç kişi katılır. Afife Jale neden görmezden gelindi sorusunun yanıtını aramak için Afife Jale'nin oyunculuk deneyiminin nerede ve ne zaman gerçekleştiğine ve oyuncunun nasıl bir kimlik çizdiğine bakmak önemli. Afife Jale'nin sahneye çıkışı 1. Dünya Savaşı'nın sonlarıyla Ankara'da milli hükümetin kurulduğu günlere denk gelir. İstanbul hükümetiyle Anadolu'daki milli mücadele kadroları arasında ciddi iktidar çekişmeleri mevcuttu. İstanbul işgal altındaydı ve yerel yönetimde de çelişki ve belirsizlikler hakimdi. Ayrıca Afife Jale'nin sahneye çıkma döneminde kurumsallaşamayan milli tiyatro oluşumlarıyla karşılaşırız. Yani Afife'nin sırtını yaslayabileceği sağlam bir tiyatro yapısı henüz mevcut değildir. Afife Jale'nin oyunculuk yapmak için yoğun çaba gösterdiği zaman milli tiyatroyu destekleyecek yeni siyasi sistem pekişmemişti. Halkı yeniliklere alıştırmak için zamana ihtiyaç vardı. Bunun için dergi ve gazeteler artık kadın oyuncuların hayat hikayelerine geniş yer ayırmaya başlamıştı. Ancak bu kadınlar hem oyunculuğa dair yargıları kırmak hem oyuncu adaylarına ve modernleşmesi beklenen Türk kadınına örnek olmak durumundaydılar. Ve öne çıkarılmaya çalışılan şey bu kadınların aynı zamanda ne kadar iyi bir eş ve anne olduklarıydı. Bu yazılar üzerinden inşa edilen yeni bir kadın kimliği vardı. Bunun kadınlara yönelik bir çeşit ehlileştirme süreci olduğu iddia edilebilir. Ve Afife Jale'yi istisnai kılan bu kalıplara uymamasıdır. Yetkililerle yaşadığı sorunlar, evlenip boşanması, çocuğunun olmayışı, geçirdiği zor dönemlerde başlayan ağır migren atakları için doktorun önerisiyle morfine başlaması ve süreç içerisinde buna bağımlı hale gelmesi. Bütün bunlar yeni kurulan cumhuriyetin inşa etmeye çalıştığı modern kadın kimliğine aykırıdır. Her ne kadar sahneye çıkmış ve oyunlarda başarıyla oynamış olsa da kişisel yaşamında ehlileştirilmiş kadın kimliğini kurallarına göre oynayamamıştı. Cezasıysa gösterdiği başarıların ve çabanın ayrıca tiyatro hayatına kattıklarının siyasi ve kültürel elit tarafından göz ardı edilmesi olmuştur. Afife Jale'nin hayatının ve mücadelesinin kadınların kendilerine dayatılan sınırlar içine hapsolmadan özgürleşmesi ve toplumsal dönüşümler yaratma potansiyeli üzerinden ayrıca gözden geçirilmesi gereklidir. Bir podcastimizin daha sonuna geldik. Afife Jale'nin hayatını araştırarak bize destek olan Diren Durgun'a teşekkür ederiz. Hoşça kalın.